Sesli Dosya. Sesli Dosya'dan merhaba, Derya ben. Bu hafta 26 Mart'ta Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikleri sivil topluma etkisi açısından ele alıyoruz. Yapılan bu değişiklik derneklerin işlemlerinin büyük kısmını elektronik ortamda yapabilmesine olanak sağlıyor. Ancak bu değişiklik aynı zamanda derneklere üye bildirimlerine dair çeşitli yükümlülükler de getiriyor. Yeni düzenlemeye göre dernekler üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerini 45 gün içinde o ilde veya ilçedeki sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirmekle yükümlüler. Bu bildirimleri yapmayan dernek organlarına idari para cezası verilmesi de bu değişiklik kapsamında yer alıyor. Biz de Sesli Dosya'da Dernekler Kanunu'nda yapılan bu değişikliklerin neleri kapsadığını, değişikliklerle neyin amaçlandığını, buna neden ihtiyaç duyulduğunu, düzenlemedeki olumlu yönlerle değişikliklere yöneltilen eleştirileri sivil toplumdan iki uzman konuğumuzla konuştuk. STGM'den Genel Koordinatör Tezcan Eralp Abay ve Hak İnisiyatifin Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Arif Koçer, Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikleri sivil sayfalar için yorumladı.
Kanun değişikliğini aslında üç açıdan ele alınabilir. Birincisi örgütlenme özgürlüğü açısından, ikincisi ceza hukuku açısından, üçüncüsü de idarenin işleyişi açısından. Şimdi sonuncusundan başlamak gerekirse bu hani giderek daha fazla işlemin online olarak yapılabildiği bir dünyada, özellikle bu son salgın koşullarında giderek daha fazla işlemin online yapılabilmesi için bir zemin sağladığı doğrudur. Böyle bir olanak sağlıyor insanlar online olarak. Belki de önümüzdeki günlerde dernek kuruluşları da online olarak gerçekleştirilebilecek. Ancak tabii konu sadece bununla sınırlı değil. Bunun yanı sıra birinci açıda geçecek olursak ceza hukuku bakış açısını sona bırakmak için. Yani örgütlenme özgürlüğü açısından değerlendirildiğinde biz temel olarak bunun hani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası açısından, iç hukuk açısından anayasanın dinli, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, benzeri ayrımlar gözetmeksizin her türlü kanunun eşit olması prensibinden ve insanların din ve vicdan hürriyetini, düşünce ve kanaat hürriyetinin kapsamında düşüncelerini, görüşlerini, dini inançlarını, angajmanlarını teşhir etmek, açıklamak zorunda bırakılmayacağı hükmüyle tartışmalı buluyoruz bunu. Yani çünkü neticede insanlar ya dini inanç ve kanaatleri ya da düşünce ve kanaatleri dolayısıyla gidip bir derneğe üye oluyorlar. Dolayısıyla o derneğe üyelik aynı zamanda üye olan kişinin düşüncesini, kanaatini ya da dini inançlarını ifşa ya da raporlama anlamına gelecektir. Örgütlenme özgürlüğü herkes içindir. Bu yani ortalama vatandaş için değildir. Toplumun içerisindeki bulunan kendisinin düşünce, görüş, ifade, dünya görüşü, bakış açısı, yaşı, dili, cinsiyeti, cinsel kimliği, cinsel yönelimi ne olursa olsun herkes için garanti altına alınmış bir haktır örgütlenme özgürlüğü. Dolayısıyla örgütlenme özgürlüğünün sınırlandırılması bu farklı kesimlerdeki herkesi değişik şekillerde etkileyecektir. Biz ortalama olarak kabul ettiğimiz bir yurttaş prototipinin çok etkilenip etkilenmemesini sadece dikkate alamayız. Bununla beraber onun kadar daha örneğin dini azınlıklar gibi, örneğin bazı hastalık grupları gibi vatandaşların bunlara ayrımcılık uygulandığına dair endişeleri taşıyabilirler. Bu endişe taşımaları somut olarak ayrımcılığa uğrayıp uğramadıkları gerçeğinden bağımsızdır. Bir hastalık grubuna mensup bir vatandaşın gerçekte ayrımcılığa uğrayıp uğramadığını ancak onu bir hukuki sürece tabi kılarak anlayabilirsiniz. Ama insanların algılarında ayrımcılığa uğrayabilecekleri riski çok daha yaygındır. Değişik, yani her ülkenin kendisine özgü tarihinden kaynaklanan sebeplerle. Örneğin bir Roman vatandaş, örneğin bir dini azınlığa mensup vatandaş ya da bir dinli kimliğe sahip olan vatandaş, bir hastalık grubuna sahip olan vatandaş kendisini ayrımcılığa uğrama riski altında hissedebilir. Özellikle kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde, yani bürokraside ataması yapılırken, yükseltilirken, ihaleye girerken, hizmet görürken, üyelikleri bildirilen, resmi olarak kamu idaresine rapor edilen bir derneğe üye olmak konusunda da çekince içerisinde olacağını varsayabiliriz, kabul edebiliriz. Dolayısıyla bu insanları örgütlenmekten, vatandaşları, herkesi örgütlenmekten, örgütleri de potansiyel üyelerine ulaşmaktan engeller. Bu da örgütlenme özgürlüğünün tutanması. Sadece karşılık gelip gelmediğini anlayabilmek için bu yasa yapım sürecinin katılımcı bir şekilde düzenlenmesi gerekirdi. Yani bunun kendisinin katılımcı bir şekilde sivil toplumun görüşü alınarak ya da sivil toplum kuruluşlarının üye olan vatandaşların görüşleri alınmak suretiyle gerçekleştirilseydi eğer, bunun nasıl bir ihtiyaca karşılık gelip gelmediğini anlayabilirdik. Ama eğer bu zaten vatandaşın katılımını artmak için yapılmış olan bir düzenleme ise, vatandaşın katılımını almadan vatandaşın katılımını sağlamak için yapılmış bir düzenleme olduğu sonucu çıkar. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç var mıydı sorusunu bilemeyiz. Çünkü böyle bir ihtiyacın olup olmadığı test edilmemiş durumda. Böyle bir ihtiyacın olduğunu kamu idaresi varsayıyor. Hangi ihtiyaçların olduğunu varsayıyor? Diyor ki biz vatandaşlarımızın derneklere üye olup olmadığını bilmesi ihtiyacı var. İstifa ettikleri halde dernek kayıtlarında gözüküyor olma ihtimalleri var. Bunun ne derece büyük problem teşkil ettiğini biz bilemiyoruz. Eskiden de dernekler üyelerini bu portal üzerinden veri tabanına, yani dernekler kötülüğüne kaydedebiliyorlardı. Ve gerçekten de son derece pratik, elverişli bir araçtır. Dernekler dairesinin kullanmakta olduğu derbi sistemi. Ama burada şimdi gönüllülükle dernekler kendi ihtiyaç duydukları ölçüde bu sistemi kullanıp genel kurul sonuçlarını bildiriyorlardı. Genel kurulda seçilen kurul üyeliklerini buradan bildiriyorlardı. Üyelerini giriyorlardı vesaire. Ama bu bir yükümlülük değildi. Burada kritik olan konu yükümlülük ile bir olanak olarak sağlanması arasındaki farktan kaynaklanıyor. Şimdi aslında yasa değişikliğinden önce yönetmelik değişikliği gerçekleşmiş oldu. Aslında bu değişiklik yeni bir değişiklik değil. Yeni olan, daha önce yönetmelikle yapılmış olan bir değişikliğin yasal bir zemine kavuşturulması. Aslında daha önce 2018 yılında dernekler yönetmeliğinde yapılan bir değişiklikle derneklerin üyelerini bildirmeleri zorunlu hale geldi. Şimdi bu kanunun gerekçelerinden bir tanesi de bu. Şimdi mesela diyor ki bir vatandaşı korumak için çıkarıyoruz bunu. Derneğin üyesi olmadığı halde üyesi mi gösteriliyor? Ya da üyelikten istifa ettiği halde halen üyesi mi gözüküyor? Bu vatandaşı derneğe karşı haklarını koruyan bir düzenleme gibi gözüküyor. Ama burada problemli olan bu ihtiyacın kendisi. Bir vatandaşın sadece bir derneğe üye olmaktan dolayı o vatan derneğin tüzel kişiliğinin işlediği cürümlerle ilişkili ondan sorumlu tutulması. Şimdi Ceza kanunu var, kabahatler kanunu var. Bununla ilgili olarak derneklerin iş ve işlemleri hakkında işlem yapılabilir. Yapılması gerekir. Sizin üyesi olduğunuz bir derneğin, hani yönetici kurullarında üye olmanın farklı yükümlülükleri var. Ama sadece üyesi olduğunuz bir derneğin yaptığı bütün işlemlerden hukuken sorumlu tutulmanız problemli. Bunu ceza hukuku açısından ayrıca değerlendirmek gerekir. Eğer bir insan, vatandaş, herhangi biri, herkesten biri üye olduğu derneğin iş ve işlemlerinden, cürümlerinden dolayı sorumlu tutulacak ise o zaman o vatandaşın o derneğe üyelik olup olmadığı bilgisine sahip olması ve derneğe karşı korunması gerekir tabii ki. Ama burada tartışılması gereken konu ceza hukuku açısından özellikle bu iltisaklık kavramı etrafında derneğe üye olmanın derneğin faaliyetlerinden ne kadar sorumlu tutulabileceğiniz de bağlantısıdır. Bunun ceza hukuku açısından tartışılması gerekir ayrıca. Kamu idaresi bazı önümüzdeki günlerde düzenlemeler yapmak istiyor. Özellikle kamu kurumlarının görev alanları çerçevesinde oluşturulacak olan kurullara katılımla ilgili. Bunlar için en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşlarını bilmek istiyor. En fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşlarına açık olacak, daha az sayıda üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşlarına açık olmayacak bazı kurullar olacağı anlaşılıyor. Şimdi bunun kendisi katılım açısından, gerçek etkin katılım açısından son derece problemli bir yöntem. En fazla üyeye sahip olan sivil toplum kuruluşlarını dahil edilmesi bulunabilecek en iyi çözüm değil. Yani burada temel olan davet mekanizmalarının, açık kapı mekanizmalarının esas olması, pratik olarak zorunlu olduğu durumlarda başka parametrelerin devreye girmesi. Ancak Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün açıklamasından anlıyoruz ki aslında temel olarak benimsenen en fazla üyeye sahip olma prensibi. Üyeleri tek tek bildirdiğimiz için sadece sayısı değil, aynı zamanda kim olduğu da belirleyecek. Bu kamu kurumlarına davet, kamu kurumlarının görev alanlarında kurulacak olan kurullara davet edilmek için. Şimdi bunu eşit mesafe açısından, şeffaflık açısından, hesap verilebilirlik açısından tartışmalı olduğu açık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bunu devletin takdir yetkisi içerisinde gören kararları var. Ama özellikle kişisel bilgilerin korunması açısından da yeniden değerlendirmesi gerektiğine ilişkin yine Avrupa Komisyonu'nun Uzmanlar Komitesi'nin görüşleri var. Yani benzer uygulamaların başka ülkelerde benzerlerine baktığımızda Amerika'da işte 1958'den beri yüksek mahkeme kararıyla benzer bir uygulamanın yapılması mümkün değil. Avrupa Birliği'nin birlik düzeyinde böyle bir tedbiri yok. Üyeler düzeyinde Romanya Macaristan dışında benzer uygulama yok. Romanya Macaristan'da benzer uygulamalar var. Değişik türde yapılar söz konusu olduğu için farklı ülkelerde herkes dernek ve vakıf statüsünde bizimkine benzer dernekler ve vakıflar kanunu olmadığı için aslında birebir karşılaştırma yapmak çok zor.
Değişiklikte sizin olumlu bulduğunuz bir takım düzenlemeler var mı? Ne söylersiniz bu konuda?
Bana yani az da olsa olumlu bulduğum bir yön var. O da şu, her türlü iş ve işlemin elektronik ortamda yapılabilecek olması. İşte dernek kuruluşu, genel kurul ve yönetim kurulu çalışmalarının elektronik ortamda yapılabilmesi gibi. Bunu olumlu buluyorum. Yani İçişleri Bakanlığı derbise ekleyeceği bir şey ile, bir paket ile yani farklı ilde veya farklı mekanda olan dernek yöneticilerinin toplantı yapmasına imkan belki sağlayabilirse veya bunun altyapısını oluşturursa ve bunu geçerli kabul ederse olumlu olabilecektir. Bu kısmı bence olumlu. Ama gerekçe olarak sunduğu öteki hususlar bence şey değil. Yani makul değil. Demokratik bir toplumda bunların yapılması gerekli değil. Ne demiş mesela? istifa ettiği halde üyenin istifası işleme konmayabiliyor. Bundan dolayı mağduriyet yaşanıyor. Yani bunu illa bildirimle sağlamak gerekmez. Noterden veya e-devletten bildirim, yani harç almadan noterden istifa bildirimini sağlayabilir. Çok düşük bir ücretle vatandaş istifasını ispat eder. Yönetim kurulu kararına dönüşmese bile o geçerli bir istifa sayılabilir. Yani bu sonuca böyle gidebilir. İlla bütün dernek üyelerini bildirin diye zorlamak gerekmez bu konuda. Veya e-devletten istifa sağlanabilir. Şahsın istifası esastır. Yönetimin kabul edip etmemesi önemli değildir. İstifa ile sonuç oluşabilir. Ve bu sonuca, bu faydaya böyle ulaşılabilir. Vatandaş istifa ediyorsa istifasını kanıtlayacak bir yol sunabilir devlet. Bunu temin için illa bütün üyeleri bildirin demesi gerekmez. Bu geçerli bir mazeret, haklı bir sebep değil kanaatimce.
Fiiliyatta böyle bir ihtiyaç yok muydu esasında diyorsun?
Bence fiiliyatta böyle bir ihtiyaç yok. Yani bu sivil toplumu daha fazla denetim almaya dönük baskıcı bir yönetim anlayışının sonucu oluşturulmuş bir düzenleme kanaatimce ve bundan vazgeçilmeli. Çünkü baskıcı yönetimler insanlığa da mutluluk getirmez ve sivil toplum hükümeti denetleyen en önemli alanlardan birisi aslında.
Sivil toplum kuruluşları sizce bu değişikliğe beklediğiniz ölçüde yanıt verdi mi? Veya bu değişikliği eleştirenler yanında destekleyenler de var mı? Ne gözlemliyorsunuz?
Valla yani birçoğu, yani bu alanda çalışan birçok sivil toplum kuruluşu, insan hakları alanında çalışan birçok sivil toplum kuruluşu tepki koydu. Yani birçok bu alanda çalıştığını bildiğim STK'dan yüksek sesle tepki geldi. Ama hükümet bunları ne kadar kale alacak, dinleyecek, değiştirecek onu gözlemleyeceğiz. Fakat mutlaka değişmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Şimdi hak alanında çalışan STK'ların bu konuda yaptığı itirazın önemi büyük. Yani bir cami derneği veya hemşeri derneği de STK olarak geçiyor. İşte dernekler kanununa ve yasasına bağlı çalışıyor. İçişleri Bakanlığı bildirimde bulunuyor ama burada esas bakmamız gereken hak temelli çalışan sivil toplum özgürlük örgütlerinin bu konuda ne dediği. Onların da büyük kısmı tepki koydu ve yüksek sesle bunu dillendirdi. Umuyorum ki ya bu yasayı çıkartan hükümet bundan vazgeçer veyahut da Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bu yanlıştan dönülür diye ümit ediyorum.
Sivil toplum örgütleri aktif olarak ne yapabilirler? Ne dersiniz?
Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin iptali yönünde sivil toplumun bir dava açma hakkı ne yazık ki yok. Bunu ancak mecliste grubu bulunan siyasi partiler yapabiliyor veya bu konu mahkeme önüne geldiğinde mahkemenin bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi şeklinde iptal edilebiliyor. Ümit ediyoruz ki herhangi bir siyasi parti bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşır ve iptalini sağlar. Bizim yapabileceğimiz belki bu siyasi partileri bu konuda ikaz etmek. Yani mutlaka süreyi kaçırmadan Anayasa Mahkemesi'ne gidin şeklinde bir lobi çalışması yapmak belki olabilir. Yoksa yani örgütlenme özgürlüğü ciddi bir darbe yemiş olacak. Çünkü bu düzenleme demokratik bir toplumda gerekli bir düzenleme değil. İkincisi orantılı değil ve gerçekten örgütlenme özgürlüğünün özüne dokunan, özünü zedeleyen bir düzenleme. Bu sebeple mutlaka iptali gerekir düşüncesindeyim.
Peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Valla şunu eklemek istiyorum. Yani bu koronavirüsüyle mücadele herkesin canının derdine düştüğü aşamada, koyun can derdinde, kasap mal derdinde deyimine uyacak bir şekilde torba yasanın içinde hiç alakasız olan, koronavirüsüyle hiç ilgisi bulunmayan bir konunun böyle araya sokuşturulup ve bunun yasaya dönüştürülmesini bir defa usul olarak da çok yanlış buluyorum. Ümit ederim ki yani bu yönteminden hükümet de vazgeçer. Çünkü yasalar toplum için yapılır. Daha özgür, daha eşit, daha demokratik bir topluma geçişi sağlamak için yapılmalı. Yoksa otoriteyi ve baskısını daha kas katı yapacak bir düzenleme bu topluma bir mutluluk getirmez. Yönetenlere de bir mutluluk getirmez. Çünkü kendi yaptıkları yasaların 3 gün sonra kendileri için de tatbik edilebileceği bir bölgede yaşıyoruz. Yani Asya'da yaşıyoruz. Yani baskıcı bir yönetim değil, özgürlükçü, eşitlikçi ve adaletli bir yönetime geçiş için toplumla, STK'larla, ilgililerle istişare ederek, toplantılar yaparak, görüş alışverişi yaparak yasaların çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz ve sivil topluma daha olumlu bakılan bir anlayışı bekliyoruz. Çünkü sivil toplum bu toplumun alarm sistemidir yani. Toplumda yanlış giden şeyleri dile getiren bir alarm mekanizmasıdır.
Dinlediğimiz her iki konuk, dernek üyelerinin tümünün yetkili makamlara bildirilmesini zorunlu kılan bu değişikliğin örgütlenme özgürlüğünü engellediğini, örgütlenme özgürlüğünü ciddi şekilde zedelediğini söylüyor. Ayrıca üyelerin tümünün resmi makamlara bildirilmesi yükümlülüğünün demokratik bir toplumda özgürlüklerin sınırlanmasındaki temel kriterlerden biri olan orantılılık ölçütüne de uymadığını savunuyorlar. Dolayısıyla da bu değişikliğin iç hukuka ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyorlar ve her iki konuk Anayasa Mahkemesi'nin düzenlemi iptal edeceği tespitini yapıyor. Tabii gündemimizin tümüyle korona salgını çerçevesinde şekillendiği bir koşullarda sivil toplum aktörlerinin bu düzenlemeye ilişkin değerlendirme ve eleştirilerinin sınırlı kaldığını da not etmemiz gerekiyor. Karar alıcıların sivil topluma daha olumlu yaklaşmaları ümidiyle bu hafta sesli dosyayı burada noktalayalım. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.